Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalanır sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye'ye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 10 Kasım 2021 günlerden çarşamba, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. 10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, aydınlanma devriminin savaşçısı, büyük savaşçısı, bağımsızlık ve laikliğin sembolü olan bir isim Mustafa Kemal Atatürk göklerdeki iradeyi yeryüzüne indirdi. Bir cumhuriyet armağan etti hepimize. Aramızdan ayrılışını anarak başlamak istiyorum. Dünyada emperyalizmin saldırgan politikalarına itiraz bayrağı bölgemizde açan ilk ülkelerden birisi Türkiye, Atatürk'ün önderliğinde köhneleşmiş bir imparatorluğun küllerinden bir ulus devlet yaratıp yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini benimsediğini anımsamak gerekiyor. En başta Mustafa Kemal Atatürk'ün yayılmacılığa, komşu ülkelerin topraklarını istilaya karşı Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde ve dünyada sulh ve barışı arzulayan bir isim olduğunu belirtmek gerekiyor. Eksene başlarken Atatürk'ün anısına tekrar saygıyla diyerek başlamak istiyorum efendim. Gündemde bugün tabii Covid haberlerim olacak yine. Her zaman olduğu gibi size aktaracağım. Korona dünyasından notlar olacak. Küresel rekabet, Çin-Amerika ilişkileri, Rusya-ABD ilişkileri ki daha çok Karadeniz odaklı gitmeye başladı. Bir dizi başlıkta işbirlikleri bulunsa dahi. Ukrayna'ya bakacağız bugün programın ikinci yarısında. Epeydir bir gerilim var. Geçtiğimiz bahar aylarındakinin benzeri bir gerilim. Amerika Karadeniz'de 6. filo girdi biliyorsunuz. Tatbikatları arttırdı. Rusya bu adımları Ukrayna'nın güneydoğusunda yeni bir savaşın hazırlığı olarak algılıyor. Ukrayna'daki duruma bakacağız ve Donbas bölgesinde bulunan Okay Deprem gazeteci yazar Okay Deprem'e bağlanacağız. Hem Donbas'taki son durumu alacağız hem de tabii Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü Bayraktar SİHA'ları Donbas'ta kullanılmış idi. Önemli bir gelişmeydi bu. Ukrayna'da doğal gaz meselesi önemli. Ukrayna yönetiminin giderek daha aşırı sağcı, milliyetçi, banderist dediğimiz Nazilerle işbirliği yapan karakterinin belirginleştiği bir ortamda hem Donbas sahasında hem Ukrayna'daki gelişmeleri konuşacağız. Çok kısa süre önce kayıt yaptık. Oradan telefon bağlantısı, sağlıklı hatlar sağlıklı olmadığı için kısa süre önce konuştuk. Dolayısıyla kaydı hemen yayınlayacağız efendim. Bunun dışında Doğu Avrupa'da dikkatler, Belarus-Polonya sınırında bir göçmen krizi yaşanıyor. Aslında Türkiye'de de Türkiye ile Avrupa arasında yaşanan krizi andıran bir kriz. Türkiye'de bu tartışmanın içerisinde var. Polonya göçmenlere zaten Avrupa politikaları içerisinde itiraz eden bir ülke. Belarus'u suçluyorlar. Tabii Türkiye'ye yardım eder gibi değiller Belarus'a bakış açıları. Daha çok yaptırımları devreye sokuyorlar. Ve Rusya'yı da Doğu Avrupa'dan suçlamalar Rusya'ya da yöneltildi. Moskova'dan yanıt geldi. Birazdan aktaracağım. Aynı şekilde Orta Doğu'dan başlıklarım olacak. Birleşik Arap Emirlikleri ilk defa Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suriye'ye üst düzeyde 10 yıldır bir ziyaret gerçekleşti. Beşar Esad'la görüşme yapıldı. Amerika'nın tepkileri var. Onları da aktaracağım. Programın ikinci yarısında ilk yarısında sizlere. Evet, başlamadan şimdi yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi izleyebilir, dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini birazdan paylaşacağım, oradan izleyebilirsiniz. Yine cep telefonunuza indireceğiniz uygulama Sputnik'in Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz efendim. Diyelim, başlayalım Eksen'e. Evet, önce Covid notlarımız. Uluslararası STK'larla ilgili bir başlık aktararak başlayacağım. Aralarında Oxfam International, sınır tanımayan doktorlar da bulunuyor. Pek çok uluslararası kurum zengin ülkelere aşı uyarısı yaptı. Aşı patentlerinde ırk ayrımcılığı suçlaması getirdiler ve Birleşmiş Milletler'e şikayet ettiler. Bir sonuç çıkmayacak bundan ama en azından bir tarihe not olarak aktarmak gerekiyor. Irk ayrımcılığının ortadan kaldırılması komitesi var Birleşmiş Milletler içerisinde. Acilen burada işleme konulmasını istediler. Neden ve kimler? Amerika Birleşik Devletleri, Britanya, Almanya, Norveç, İsveç efendim gibi gelişmiş ülkeler. Bunlar pandemide aşı ve diğer teknolojileri adaletsiz bir biçimde ırk ayrımcılığı güden bir şekilde dağıtıma müdahale etmemek ve uluslararası insan hakları hukukunu çiğnemekle suçlanıyorlar. Kendi nüfuslarını koruyorlar ve yoksul ülkelerle ilgilenen yok. Bu konuda patent çağrılarının sizlere ben genişçe aktarmıştım. Biz sonuçta vermemiş. Tabii kapitalizmin kar hırsı insan sağlığının her zaman üzerinde. Bir kez daha bize bu patent tartışması zaten bunu anlatıyor efendim. Dolayısıyla en azından böyle bir not düşmüş olalım. Amerika'da 755 binden fazla can kaybı var ve 46 milyondan 47 milyona yakın vaka sayısı var. Üçüncü doz içinde onay istiyorlar. Tüm yetişkinlere vurmak için Pfizer-BioNTech'in başvurusu yapıldı bu bağlamda. Çin'de de vaka sayılarında artış var. Biliyoruz Avrupa'da da var. Britanya'da mesela 1 Nisan'dan itibaren bütün sağlık çalışanları için aşı zorunluluğu getirecekler ki 100 bine yakın sağlık çalışanının aşı olmadığını söylüyorlar. Hastalarla onlar ilgileniyor. Enteresan bir durum çıkıyor. Almanya'da aynı şekilde 39.676 24 saatte vaka sayısı daha böyle 10 binlere 15 binlere düşmüştü ama geçtiğimiz cumaki rekor yeniden kırılmış gözüküyor. Kaygılar var. İtalya'da da yine görece 6 binler civarı günlük vaka sayıları çıkmış durumda. Orada yeşil geçiş devreye sokulmuştu. Norveç'te de yeniden kısıtlamaları değerlendiriyorlar. Çünkü orada da yine rekorlara imza atılmaya başlandı. Türkiye'de 28.622 vaka sayısı 24 saatlik dün akşam çıkan 196 can kaybımız var efendim. Sağlık Bakanı bugün yine bilim kurulunu topladı ve işte daha çok tabii asistan doktorların nöbetleriyle ilgili tartışmalar var. Doktorlarımız arasında, hekimlerimiz arasında onlar gündeme damgasını vurmuş gözüküyor. Evet, iklim BM iklim zirvesi devam ediyor artık. Biraz daha tonu düştü gelen haberleri ben de süzerek aktarmaya çalışıyorum. Bir çevre kuruluşları Green German Watch ve New Climate diye iki enstitü, ulus STK'lar. Bunlar 60 ülkenin iklim karnesini açıklamışlar ve listenin ilk 3 sırasında boş bırakmışlar. Çünkü hiçbir ülke zaten dünyada sıcaklık artışını 1,5 santigrat dereceyle tutma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Dolayısıyla o 3 sırayı boş bırakmışlar. Ardından İskandinav ülkeleri, daha çevreci politikaları olanlar Danimarka, İsveç ve Norveç geliyor. Türkiye 42. sırada yer almış efendim. Çeşitli kategorilerde sıralanmışlar. sıralama değişebiliyor ama genel olarak işte sera gazı salınımları, efendim yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar, enerji tüketimi, işte hükümetlerin izledikleri iklim politikaları, bunları baz alan puanlama yapmışlar. Greenpeace örgütü ise Almanya'ya dava açmış iklim krizini körüklediği iddiasıyla Alman otomotiv devine, pardon Almanya'ya açmamış tabii ki, Volkswagen'e dava açmış vaziyette. Burada 2030 senesine kadar içten yanmalı motorlu otomobil üretimini durdurmasını istiyorlar. Tabii bu karbon emisyonlarının düşmesine katkı yapacak bir iş. Acaba bir sonuç alırlar mı diye insan düşünüyor. Gerçi elektrikli otomobillere geçiliyor ama bunlar da ayrı tartışılması gereken meseleler. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise pandemi vesilesiyle bir ulusa sesleniş konuşması daha yaptı. Bu dokuzuncusu Covid-19 salgınından bu yana. Ve orada nükleer reaktörlerin yenilerinin inşasına başlayacaklarını duyurdu. Almanya gibi ülkeler nükleer enerjiyi terk ediyorlar. Ama Fransa enerji güvenliği de en yüksek Avrupa'da ülkelerden bir tanesi. Nükleer enerjiyi yoğun bir biçimde kullanıyor. Macron da enerji bağımsızlığını garantilemek için nükleer reaktörlerin inşaatına başlanacağını duyurdu. Atom enerjisinden faydalanmama tartışmaları çok uzun tartışmalar biliyorsunuz. Tabii güvenli olacak ülkeler, eğer ülkeler için güvenli olabilecekse demek lazım. Türkiye bana biraz güvensizlik veriyor açıkçası. Yoksa dünyada hakikaten atom enerjisi önemli bir enerji kaynağı. Hatta tabii çevreciler haklı olarak büyük risklerine de dikkat çekiyorlar. Onu da tabii belirtmek gerekiyor. Evet, şimdi bir de son olarak dünyada Covid notlarından Metaverse hikayesi. Aktarmıştım ben de size. Devreye sokacağı Facebook'un Metaverse'i, yani sanal dünyada yaşama, artık Twitter'da falan yaşıyor insanlar biliyorsunuz. Her dakika açıyorsunuz, herkes Twitter'da bir şeyler söylüyor. Böyle müthiş bir kakofoni var Twitter'da. Tabii ki bilgi paylaşımı, fikir paylaşımı bunun arasından çok iyi ama dünya adeta orada dönüyor. Yani insanlar kendi hayatlarını bir kenara bırakıp Twitter dünyasında yaşıyorlar. Bunun bir de Metaverse versiyonu olduğunu düşünelim. Sanal gerçeklik, başkalarının evleri diye ışınlandığımız bir nevi. İşte bunun ilk adımı Seul'de atılacakmış, Güney Kore'nin başkenti. Sanal gerçeklik gözlükleriyle kent turları gerçekleştirilecekmiş. Başka ülkeleri tanımak açısından tabii faydalı olabilir. Her ilerlemede bir gerileme de olabiliyor tabii ki. Bunu da belirtmek gerekiyor efendim. Şimdi NASA'dan son olarak Ay'a yeniden astronot gönderme planları vardı 2024'te ama ertelemişler. Orada da özel şirketlerin kapışmaları etkili oluyor. Elon Musk, Tesla'nın kurucusu, SpaceX astronotları ilk ticari aracı yapmaya çalışıyorlar. Nisan'da NASA ile de anlaşma yapmışlardı ama Jeff Bezos'un Amazon'u da, onun da şirketi Blue Origin, itiraz etti buna. NASA hakkında dava açtı. Böyle kapışmalar artık uzayın istilası yolunda insanlık ilerlerken şirketler kapışmasına dönmüş bir durumdayız efendim. Evet, Amerika'da Kongre baskını soruşturmasını aktarıyorum size. Sürekli demokratların sürüklediği bir soruşturma. 10 eski Beyaz Saray çalışanını ifadeye çağırdılar. Trump'ın çalışanları 6 Ocak'taki Kongre baskınıyla alakalı. Amerikalılar bir yandan da tedarik krizini tartışıyorlar. Kamyoncu açığı orada da ortaya çıkmış efendim. Maaşları falan yükseltmişler. Hatta işte şoförlük kurslarına akın olduğu söyleniyor. Bekleme sıraları oluşmuş. Tedarik zincirleri çok dünyanın önemli bir problemi haline geldi. Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise Fransa'yı ziyaret ediyor. 5 gün sürecek bir ziyaret. Tabii AUKUS paktı Britanya, Amerika ve Avustralya arasında Fransa'ya denizaltı ihalesinde mal olmuştu. Bunu biraz yaraları sarılacak. Ayrıca Paris'te Libya konferansı düzenlenecek. Ona da Kamala Harris katılacakmış. Bu vesileyle bir de Paris'le biraz yaraları onarma programı yapacaklar. Başka konular da var Kamala Harris'in gündeminde. Çin-Amerika ilişkilerinde kriz daha çok Tayvan üzerinden, Güney Çin Denizi, Tayvan hattı üzerinden. Çinliler tabii Tayvan'ı kendi topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak görüyorlar. Amerikalı makamlara da kongre üyeleri en son Tayvan'ı ziyaret etmiş. Çinliler hemen tespit etmişler tabii ki. Vay nasıl olur, kışkırtıcı eylemler bunlar şeklinde tavırda açıklıyorlar Çin tarafı. Ama bu arada da tabii diyalog girişimlerinde devam ettiğini söylemek lazım. Bir Washington'da bir yemek düzenlenmiş Çin-Amerika ilişkileri konusunda. Büyükelçisi katılmış Çin'in ve devlet başkanı Xi Jinping'in de mektubunu bu yemekte okumuş. Amerika ile işbirliğine hazır olduğu mesajını aktarıyor Çin lideri. Bir sanal zirve yapılacak Xi Jinping ile Joe Biden arasında, tam tarihi de belli değil ama Xi Jinping pandemiden beri Çin'i terk etmiyor. Daha çok Dışişleri Bakanı diplomasi yürütüyor. Joe Biden ise Vladimir Putin'e verdiği sözleri, ki 16 Haziran'da Cenevre'de görüşmüştü iki lider. Özellikle siber güvenlik konusunda işbirliği kanalı açılmıştı. Çok da somut gelişmeler yoktu aslında o zirvede ama ondan beri Karadeniz ısınıyor zaten. Biden demiş ki yani bakın işte ben sözümü tuttum, Putin'e verdiğim sözü tuttum demiş. Bir takım Rusya vatandaşı hackerlar var, onlara suçlamalar yöneltilmiş durumda. Asıl problem tabii ki Amerika ile Rusya ilişkileri arasındaki asıl problem giderek Karadeniz'e odaklanıyor. Romanya Dışişleri Bakanı, NATO üyesi Romanya, Washington'ı ziyaret ediyor. Atlantik Konseyi'nin düzenlediği Karadeniz'de güvenlik ve işbirliği diyaloğuna katılmak üzere Amerika'da bulunuyormuş. Bakınız, Atlantik Konseyi Karadeniz'le ilgili böyle toplantılar düzenliyorsa bu Karadeniz üzerindeki bulutlar daha da yoğunlaşacak anlamına gelebilir. Bu vesileyle Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu mesajlar vermiş. Amerika'nın Karadeniz'deki varlığını arttırması gerektiğini iddia etmiş efendim. Ne kadar barış içerisinde kalabilecekler acaba bu şekilde, bilemiyoruz. Ama Romanya'da, sadece Romanya'da değil, Doğu Cephesi'nin güney kısmında da arttırılması gerekiyor gibi vurgular yapmış Doğu Cephesi'nin güney kısmı. Amerikalılar gelsin bölgemize yerleşsinler diyor yani. Yalnız Amerikalılar bir yere yerleştiği zaman oradan biraz kan çıkıyor, onu belirtmek gerekiyor. Bu şekilde askeri varlıkla yerleştikleri zaman. O yüzden birilerini hatırlatmasında fayda var kendisine. Rusya Savunma Bakanlığı ise Amerikan ordusunun Karadeniz'i adeta bir askeri harekat alanı olarak izlemeye aldığını, incelemeye aldığını söylemiş. 6. filo gemileri Karadeniz'e girmişti. Türkiye ile de tatbikatlar yaptılar. Bütün bunların sebebini de Moskova, Ukrayna'nın güneydoğusundaki çözümsüz Minsk anlaşmaları uygulanmıyor çünkü çözümsüz Donbas krizine bağlıyorlar. Biraz da Okay depremle Ukrayna'daki son durumu konuşacağız. Oradan detayları, Donetsk'te kendisi detayları size aktaracak. Söyleşimizi çok kısa süre önce yayının başında dediğim gibi kayda almıştık efendim. Böyle bir gerilim hattı devam ediyor. Rusya bu arada Savunma Bakanlığı kanalıyla S-550 ismi verilen füze sistemlerinin geliştirilmekte olduğunu duyurmuş. S-500, S-400 değil, S-500'ler de vardı. 550 de geliştirilmekteymiş ama detayları verilmemiş. Ukrayna konusunda da Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanlarını ağırlayacakmış Cuma günü. Libya, hepsi Libya ile alakalı. Kamala Harris'te de aktarmıştım size. Paris'te Libya konulu bir konferans düzenlenecek. Berlin Konferansı gibi. O vesileyle gidiliyor ama tabii başka heybede konular var. Ukrayna, Minsk Anlaşmaları, İran'ın nükleer diplomasisi ki Kasım sonunda Viyana'da yeniden başlanacak. Sergey Lavrov ve Sergey Shoigu'yu Fransızlar bu vesileyle ağırlayıp farklı konuları konuşmuş olacaklar. Evet, Avrupa'da dün Berlin Duvarı'nın yıkılışı anıldı. 32. yıl dönümünde Barnauer Caddesi'nde yine sembolik olarak. Tabii çekilen duvarlar, düşen duvarlar Almanya'nın, iki Almanya'nın birleşmesi liberal bir sistemde bu sayede mümkün olmuştu. Duvarın yıkılması sayesinde sonraki yıllarda da Sovyetler Birliği'nin adım adım çöküşüne tanıklık olduk, tanıklık ettik efendim. Doğu Avrupa'da tabii duvarlar yıkıldıktan sonra Doğu Avrupa'da daha muhafazakar, daha liberal efendim rejimler iktidara geldi. Bunlardan bir tanesi de koyu Katolik muhafazakar Polonya. Avrupa Birliği üyesi oldular ama çok da büyük krizler yaşıyorlar. Avrupa değerleri bağlamında. Ancak son krizi tabii göçmenler, sığınmacılar üzerinden Belarus'la yaşıyorlar. Bir grup sığınmacı, Afganlar da olduğu söyleniyor. Irak'tan, Erbil'den, Kuzey Irak'tan Kürtler de bulunduğu söyleniyor. Suriyeliler de bulunduğu söyleniyor. Afrikalılar Kongo'dan bulunduğu söyleniyor. Polonya-Belarus sınırında birikmiş durumda. Almanya'yı tabii hedefliyorlar. Geçecekleri rota, Türkiye rotasını Avrupa Birliği parayı bastırıp tıkamıştı. Ama tabii ki liberal Avrupa insan hareketlerine o kadar kolay hakim olamıyor. Bu konuda tabii Polonya ile Belarus söz konusu olduğu için işler daha da karıştı. Çünkü Belarus yaptırım kıskacında bir ülke. Nedeni de Rusya ile ilişkilerini kopartıp Amerikancı ve Avrupacı olması arzu ediliyor. O olamıyor bir türlü. Sınır kapısını kapattılar. Dün nahoş manzaralar tekrar yansıdı. Göçmenleri püskürten Polonya ordusu, tanklar, hatta biraz Birleşmiş Milletler tepki göstermiş, şiddet uygulanıyor şeklinde. Polonya'nın başbakanı Morawiecki açıklama yapmış ve krizi Putin'in çıkarttığını söylemiş. Çok enteresan. Lukashenko'nun uygulamaya koyduğu bu saldırının fikir babası Moskova'dır demiş efendim. Enteresan bir hikaye. Polonyalılar Irak Savaşı'na katılmasalardı, Suriye Savaşı, NATO'ya da her yerde hareket etmeselerdi de dünyayı alt üst etmeselerdi diyeceğim var açıkçası. Fakat şimdi bu krizle tabii baş etmekte zorlanıyorlar. Rusya'dan tepki geldi bu konuda. Dmitri Peskov bu kabul edilemez bir açıklama, sorumsuz bir açıklama dedi. Avrupa'nın kendisidir bu işlerin sorumlusu. İnsani değerlere Avrupa kendisi sahip çıkmıyor diye de eklemişler. Şimdi tabii nereden gidiyorlar sorusuna baktığımız zaman Türkiye'de var bu tartışmanın içerisinde. Çünkü uçaklarla özellikle Türk Hava Yolları'nın uçuş sayılarını arttırdığı Minsk'e gittikleri söyleniyor. Ne yapacaklar? Mesela gidemezsiniz Minsk'e deyip bilet mi satmayacaklar? Orasını tam çözemedim. O zaman mesela liberal Avrupa değerlerine uygun mu hareket edilmiş olacak? Hayır efendim. Mesela Iraklılar hayatta Minsk bileti alamazlar mı demeleri gerekiyor? Bilemiyorum ama Avrupa'dan ardı ardı açıklamalar var. Tabii Avrupa Komisyonu Başkanı, NATO çok enteresan. Siyasi maşı olarak kullanılıyor. Enteresan tarafı şurada tabii, yani NATO'da başka ülkeleri, başka coğrafyaları karıştırmaktan vazgeçebilir mesela sorunu kökten çözmek için. Hibrit taktik olarak Belarus kullanıyor demiş olabilir tabii, bu da mümkün. Ne yapacak yani, kendisine gelen herkesi kabul mü edecek ya da uçuşları mı yasaklayacak İstanbul'la hava yolu şirketine ya da THY'ye, onu mu istiyorlar, onu da çözmek zor. Ama düzensiz sığınmacı akını tertipleme olarak adını koyuyorlar. Avrupa Parlamentosu Halk Partisi Grup Başkanı Manfred Weber ise Erdoğan bu işin sorumlusu demiş. Türkiye'yi eleştirmiş. Türkiye'den sığınmacıları taşıyan uçuşlar yoluyla AB'ye karşı yeni şantaj teşebbüsünde bulunuyor. Şimdi enteresan tarafı şurada, yani ne kastediliyor? Daha Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız silahlı hava araçları satıyor. Polonya ile birlikte onlara da satacak Türkiye. Ama bu krizde Belarus'la mı hareket ediyor demeye çalışıyor Türkiye. Enteresan bir komplocu bir mantık diyeceğim açıkçası buna. Yani birileri böyle bir konuşma yapmadıysa bu suçlamaların anlamını çözmek zor. Politik olarak bir mana ifade etmiyor. Gerçi diyeceksiniz ki Türk dış politikasının hangi politik hattı ne ifade ediyor, ama yani biraz da tutarlı sallamak lazım. Suçlama yapılacaksa da belli kanıtlar üzerine. Hakikaten düzenli hükümetlerin arkasında doğrudan bulunduklarını ispat edecek şekilde bir analiz getirebiliyorlarsa tabii ki eleştiriler bakılabilir bu tarz, ama getiremiyorsa o zaman dünyada hareket serbestliğini mi kaldıracağız, dediğim gibi bilet satışı mı yaptırmayacağız diye sorular yöneltmek mümkün. Kaçakçılık şebekelerinin üzerine gidecek şekilde işbirliği yapılabilir, ama Belarus'a yaptırım getirmekten bahsediyor Batılılar. Yaptırımlarla sığınmacı sorununu acaba çözebilecekler mi? O ayrı bir soru işareti efendim. Böyle bir kriz. Tabii Belarus'ta askeri ateşesini çağırmış Polonya'nın. Onlar da diyorlar ki tanklarla sığınmacıları püskürtmeye çalışan bir zihniyet. Bu Avrupa değerleriyle uyuyor mu? Lukashenko'nun açıklaması var. Putin'le de ayrıca iki lider göçmenler meselesini konuşmuşlar. Bugün Belarus'un Dışişleri Bakanı Vladimir Makey de Moskova'da Sergey Lavrov'la meseleyi görüştü. Göçmen krizini Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım uygulamak için körüklediğini söylüyor. Onlar da bir politik eleştiri getirmiş durumda. Rusya stratejik bombardıman uçaklarını Belarus hava sahasına göndermiş vaziyette bu arada. Krizin askeri mesaj veren boyutu da o. Çünkü Belarus ve Rusya da bu vesileyle krizi Doğu Avrupa kanadından askerileştirmeye ve sınıra asker yığmaya fırsat olduğu eleştirisi getiriyorlar. Vladimir Putin bu konuda Angela Merkel'le de telefon görüşmesi yapmış ve Putin tabii doğrudan Rus diplomasisinin temel hattını izlemiş. Minsk'le konuşun demiş Vladimir Putin. Yani niye benimle konuşuyorsunuz? Belarus'la böyle bir krizi yaşıyorsunuz. Doğrusu, dolayısıyla da buyurun konuşun onlarla demiş. Böyle bir durum. Başka temasları da olmuş ama neyse Merkel ya siz Belarus'u bir etkileseniz diye ricada bulunmuş efendim. Rusya Batı politikalarını eleştiriyor açıkçası. Haklı olarak bu coğrafyalara rejim değişikliği dayatan ülkeler tabii biraz kendilerine dönüp bakabilirler mi? Bence bakmazlar. Onun yerine mesela Belarus'u suçlayabilirler. Çok mümkün böyle bir şey. Türkiye ile Sergey Lavrov, Türkiye'ye para veriliyor. Niye Belarus'la diyalog kurulup bu sorun çözülmüyor diye bir soru ortaya atmıştı. Avrupa Parlamentosu'ndan hiç alakası yok. Biz Türkiye'ye para vermiyoruz. Efendim biz işte sivil toplum kuruluşlarına para veriyoruz gibi. Ya Erdoğan'la o zirveleri kim düzenledi diye açıkçası sormak istiyorum yani. Türkiye'ye doğrudan para vermiyor olabilirler ama Türkiye'deki sığınmacıları finanse ediyorlar. Alenen parasını bastırıp Türkiye'de tutuyorlar. Çok acayip bir çifte standartlar örneği ile karşı karşıyayız burada. Evet. Sığınmacı krizinde bir de bir Hollandalı gazeteci Atina'yı ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Mitsotakis'in basın toplantısı sırasında biraz sıkıştırıcı sorular sormuş. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde göçmenleri perişan etmesini sormuş aslında. Yalan söylüyorsunuz diyerek de sormuş Hollandalı gazeteci. Mitsotakis de çok sinirlenmiş. Biz sığınmacıları kurtarıyoruz, Türkiye'den gelen tekneleri Avrupa yasalarına göre engelliyoruz demiş. Büyük Avrupa göçmenlerin beyaz sınırlarından içeri girmesini bu şekilde Yunanistan sayesinde engelleyiveriyorlar. Bulgaristan'da 14 Kasım'da seçimler düzenlenecek. Yine hükümet kuramadılar. Üçüncü kez genel seçimler yapıldı. Siyaset kilitlenmiş vaziyette. Höh adayı bu arada Türk asıllı Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin adayı Mustafa Karadayı Türkiye'de de sandık kurulacak Bulgaristan seçimi için ona desteğe davet etmişler. Onu belirtelim. Avrupa'dan bunlar. Şimdi Orta Doğu'dan birkaç başlık aktaracağım ve hemen Okay Deprem'le söyleşimiz yayınlanacak. Efendim Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed 10 yıl sonra ilk kez Şam'ı ziyaret etti. Beşar Esad'la Suriye Cumhurbaşkanı'yla ve Dışişleri Bakanı Faysal Miktat'la görüştü. Çok önemli. Daha önce aslında Büyükelçiliği açmıştı Şam'da ama böyle Şam'a gidip ziyaret etmek söz konusu olmamıştı. ABD dışişleri hemen eleştirmiş kaygı verici diye. Deviremediler Esad'ı. Şimdi efendim Esad'ın katliamları vesaire gibi açıklamalarla memnun değiliz biz bu görüşmeden. Sürpriz değil bizim için falan diye bir açıklama yapmış Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü efendim. Evet. Evet, burada bırakalım notları. Sürem el vermeyecek Okay Deprem'le çünkü konuştuk. Ukrayna, Karadeniz'deki gelişmeleri de yakından etkileyecek bir biçimde Ukrayna'daki durum. Hem Donbas cephesindeki durum hem de Ukrayna'nın siyasi ve ekonomik koşullarını konuştuk Okay Deprem'le. Şimdi onu dinleyelim efendim.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda sevgili Okay Deprem var. Donbas'a bağlanıyoruz. Merhaba sevgili Okay Deprem.
Hoş bulduk Ceyda Hanım, iyi yayınlar.
Son günlerde özellikle Amerikan yönetiminin, Avrupa'nın da tutumu söz konusu Ukrayna konusunda epey bölgede bir gerilim birikti. Siz süreci iyi biliyorsunuz, 2014'te de oradaydınız. Minsk anlaşmalarının uygulanmadığı bir süreçte gerilim artıyor. Geçen baharda da yükselmişti ve şimdi yeniden bir yükseliş trendi var. Türk SİHA'larının da kullanıldığı bir durum. Ukrayna'nın güneydoğusunda bir savaşa mı gidiliyor Okay Deprem?
Evet. Öncelikle an itibariyle Donetsk'teyim. Lugansk'taydım yakın zamanda, ancak döndüm. Daha çok bildiğiniz üzere bulunmakta olduğum yere, yani Donetsk Halk Cumhuriyeti dediğimiz otonom bölgenin başkentine. Sizin de evet belirttiğiniz üzere son haftalarda bilhassa durum iyice gerginleşmiş halde. Ukrayna ve bu bölgedeki tek taraflı bağımsız yapılar arasındaki gerginlik, tabii daha çok Ukrayna tarafından kaynaklı olmak üzere. Yaşanan durumu son süreçte şu birkaç başlık altında yorumlayabiliriz. Veya şunları öne çıkartmak suretiyle daha doğrusu. Birincisi, çok yakın zamanda Minsk Anlaşması uyarınca, hatırlayalım, 30 kilometreye kadar genişliğe sahip işte Azak Denizi'nden Rusya sınırına kadar hem Donetsk hem Lugansk bölgesini yine fiili olarak Ukrayna ayıran gri hat denilen bölgeye Ukrayna birkaç noktadan Ukrayna ordusu girmiş bulundu. Daha evvel de zaten dediğim üzere Minsk protokolünce yasaklamış olan girilmesi, tarafsız tırnak içinde söylüyorum, alana girme girişimleri belirli derinlikte ve mesafede mevzi kazanma teşebbüsleri oluyordu. Ancak en son çok yakın zamanda diyeceğim üzere bu batı cephesi dediğimiz Dnipropetrovsk eyaletine yönünde çok ciddi bir derinlikte ordu birimlerinin girdiğini hatırlıyoruz ve bir köyü ele geçirdiler hatta ve 100'e yakın 70-80 civarında kişi fiili olarak diyebileceğim şekilde esir aldılar. Ki bunların da bir kısmı Rusya vatandaşı bu arada. Bu çok önemli bir gelişme. Yani bu açıktan dolaysız ve tartışma götürmez şekilde Minsk anlaşmalarının hayati ve en önemli birinci maddelerinin kesinlikle ve kesinlikle sahada geçerli olmadığını gösteren önemli bir gelişme olarak yaşandı. Tabii bunun öncesi ve sonrasında Ukrayna ordusunun işte Konstantinovka, Gruzhka dediğimiz kuzey hattından güneye doğru yine ağır silah sevkiyatı devam ediyor. Pek çok yerde pekala sivillerin çektiği görüntüler var. Farklı Telegram kanallarında, YouTube'da, yine değişik medya kanallarında paylaşılan fazlasıyla tank, onlarca tank, BMP yani personel zırhlı taşıyıcı, halan topu, top vesaire yine sınırla nakledilme devam edildi. Son haftalarda dediğim üzere. Üçüncüsü, bu da çok önemli bir durum ki şu gelinen noktada artık bu sürecin son haftalar bir yana, aylarda hatta diyebiliriz. Rusya hükümetinin ve devletinin en üst merdiven temsil eden kişiler, yani tabii ki en başta devlet başkanı, hatta eski hatırlayalım devlet başkanı ve yakın zamanda başbakanlık yürütmüş olan Dmitri Medvedev ve tabii ki Sergey Lavrov, üçü de tabii ki farklı şekillerde ve değişik ifadeler eşliğinde olmak suretiyle ancak dedikleri tek bir şey var göndermede bulundukları, o da artık Kiev rejiminin, Ukrayna hükümetinin muhatap alınacak durumdan çıkmış olması. Yani bir artık muhataplığın kalmaması, görüşülecek, müzakere yürütülecek bir zeminin olmaması doğrudan veya hatta dolaylı. Yani bu aslında dolaylı olarak Minsk'i de kapsamıyor değil. Ukrayna tarafı olduğu ve Normandy 400 dediğimiz platformu. Ama tabii ki son tarihle Kremlin'in kastettiği burada Ukrayna hükümetinin, devletinin dostları kendisi. Dolayısıyla bu şu anlama gelir tartışmasız olarak. Bir üçüncü ihtimal yok çünkü, veya ikinci hatta. Yani bir savaş en nihayetinde bu konflikt çözecek. Son bir hatırlatma daha bulunayım. Putin'in sözlerini tekrar hatırlatayım bu bağlamda. artık Ukrayna muhalefetine, tabii kastettiği en başta Medvedçuk, hatırlayalım, yakın zamanda gözaltına alınan, bir nevi şu an tutuklu bulunan Ukrayna muhalefet bloğunun veya partisinin lideri, liderlerinden birisi, hiç Ukrayna muhalefeti hiçbir şekilde etkinlikte bulunma, faaliyet yürütme hakkı, şans tanınmıyor. Yani yasal yollardan, Putin aynen bu şekilde ifade etmiş, yasal yollardan, normal yollardan tırnak içinde Ukrayna artık Ukrayna kendi içinde iyiye, normale doğru, yani normalize olmaya doğru dönüşebileceği ve değişebileceği şartlar ortadan kalkmış durumda. Bunu diyen düşünün ki Rus Devlet Başkanı. Bu yine aynı şekilde tek bir bağlamda yorumlanabilir. O da demek ki Ukrayna'daki durum artık değişecekse bir şekilde, bu zincir kırılacaksa inceldiği yerden, incelmiş olduğu yerden veya tabiri caizse aranın kuyruğu kopacaksa, bu maalesef ki bir savaş da olacak gibi gözüküyor. Yeniden bir aktif sıcak savaş.
Bu noktada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da özellikle neonazi vurgusu yapmış olması dikkat çekici. Uzun yıllar Rusya bu tür ifadelere başvurmuyordu. Neden böylesi bir söyleme geçirdi?
Çok doğru, evet, bir noktanın altını çizmiş bulundunuz. Yani hatırlayalım, yok çok yakın zamana kadar nispeten, yani önceki yıllara kadar, belki geçen yıla kadar dahi bu ifadeyi dile getirmekten, bu tanımlamada bulunmaktan kaçınırdı Rusya'nın en işte önde gelen resmi yüzleri, temsilcileri, işte başta Lavrov olmak üzere ve Putin. Ama artık sizin de dediğiniz üzere son zamanlarda giderek vurgusu da artacak şekilde doğrudan sakınma çekince olmaksızın bu şekilde nitelendiriyorlar Ukrayna hükümetini, Kiev rejimini, doğrudan neonazi, neobanderci veyahut işte hatta belki bir alt düzeyde diyebileceğimiz resmi yüzler, faşizan şekilde de, yani faşist kelimelerine dahi yer veriyorlar demişlerinde bugünkü Ukrayna rejimini nitelendirirken. Açıkçası bunu yani baştan beri bilmiyor değillerdi. Bu Ukrayna hükümeti olsun, yani bugün Ukrayna hakim güçlerin, derin devlet diyelim veya başka şekilde aşırı milliyetçi veya neonazi olarak tabir edilen bir takım yarı oturum yapılar, hem devlet için hem ordu nezdinde, bunların etkinlikleri ideolojik, askeri, politik baştan beri belliydi. Yani bugün açısından çok değişen bir şey yok. Burada tek değişen husus Rus devletinin, Kremlin'in resmi açıklamalarındaki jargon nispeten değişikliği, ifadelerdeki dönüşüm, değişme. Bunun nedeni de tabii ki son gelişmeler, yani son aylarda hız kazanan, sizin de başta belirttiğiniz üzere bilhassa bahar aylarına itibaren aşırı yoğunlaşan, artan gerilim ve Ukrayna hükümeti hiçbir şekilde artık bir ortak platformu bulmaktan kaçınması, yani kendi elleriyle en başta, ki en önemli faktör budur, kendi inisiyatifiyle bu Minsk masasını dağıtması, açıkçası devirmesi, Norman dörtlüsünün ortamı aynı şekilde yine Moskova ile çok uzun bir süre boyunca Kiev kaynaklı bir şekilde bir araya gelinememesi ve ki dahası da bu arada hatırlayalım, yakın zamana kadar bir şekilde Ukrayna ile, yani Ukrayna devleti ile Rus devleti arasında gayri resmi, tırnak içinde diyorum, ve bir şekilde kontağı, birebir kontağı kuran yegane kişi ve tüzel kişilik Medvedçuk dediğimiz muhalefet lideri ve o muhalefet opozisyon bloğuydu. İşte onu da ortadan kaldırınca, belki en önemli etmen bu oldu bu bağlamda. Onu da yine bugünkü Ukrayna rejimi, onun işte başsavcılığı, ilgili hukuki organları vesaire, bu son adımlar atınca, demin de vurguladığım, tabii artık Moskova'nın da tırnak içinde kaybedecek bir şey kalmadı. Yani bu jargonu kullanmak dışında belki kendince bir şans, ihtimal kalmadı diye düşünüyorum.
Evet, Donetsk'i ele geçirip işte Lenin Meydanı'nı sağcı, aşırı sağcı milliyetçilerle adlandırmalar, belki sağ sektörün eski liderinin danışman atanması da etkili olmuş olabilir bu süreçte, ne dersiniz?
Kesinlikle doğru, buna katılıyorum. Çünkü sizin tabii göndermede bulunduğunuz en son Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov'un açıklaması, yani Donetsk'in en ünlü merkezi meydanı Lenin'i, işte ordunun, Ukrayna ordusunun buraya hakim olması durumunda değiştirilip adının da işte Stefan Bandera olarak dönüştürüleceğini iddia etmiş, ileri sürmüştü. Yani evet, bunlar da tabii birikim, bu konuştuğumuz bağlamın nedenlerinden şüphesiz. Çünkü bu an be an tüm Ukrayna devam eden bir süreç, halen devam ede gelen, yani eskiden kalma, yani Sovyet döneminden en başta artık sayısını kimsenin bilmediği, binler belki on binlerle ölçecek şekilde her işte sokak, cadde, meydan vesaire isimlerinin bu yeni döneme özgü değiştirilmesi ve İkinci Dünya Savaşı'nda özetin özeti, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi ordularıyla, Nazi işgalci Alman orduları işbirliği yapan işte Ukrayna Kurtuluş Ordusu adı verilen yapı ve onunla bağlaşık diğer benzeri neo-Nazi faşist, aşırı milliyetçi grupların liderlerin isimleri, taraftarları, onların adları değiştirilmesi, pek çok yerde benzeri yine onlardan esinlenen anıtların, monumentlerin, büstlerin açılması, yani Kiev merkezini düşünün, başkentin göbeğinde bile bunların yapılmış olması, dahası da en görünür olanın da bu arada çok yakın zamana kadar Kiev başta olmak üzere başkentin en merkezi noktaları, yani işte sağ sektör, ordunun bu değişmek pek bilmeyen aşırı sağcı, yarı otonom, askeri, paramiliter grupları, işte Tornado, işte Aydar, işte efendim söyleyeyim bu Donbas Gönüllüleri, sağ sektör, bunların ellerin kollarını sallaya sallaya değil binler, on binlerce kişilik kalabalıklarla marşlar düzenlemesi, aynen sanki bu Nazi Almanya'sının 30'lu yıllardaki görüntüleri misali, onları andıracağız, meşalelerle, büyük pankartlarla, sloganlarla, resmen gövde gösterine bulunmaları, yani en ufak bahaneyle, vesileyle bunu yapmaları, yapa gelmeleri, ne zaman yapıyorlar bunları sorusunun yanıtı da şu, tabii ki bu demin sözünü ettiğim o eski Ukrayna Galiçya kökenli Ukrayna milliyetçilerin işte doğum yıl dönümleri diyelim, onların ölüm yıl dönümlerinde, işte onların malum işte Hitler destekli ordularının kazandıkları tırnak içinde bir takım başarılar vesairelerin yıl dönümlerinde işte bu gibi günlerde bunları düzenliyorlar, bu yürüyüşleri. Ukrayna'nın bir nevi farklı merkezlerinde, metropollerinde aynı şey geçerli. İşte tüm bunların sonucu, bu birikim de tabii en nihayetinde sonuç olarak artık Kremlin'in jargonunu, yani yeni artık son güncel jargonunu bu şekilde biçimlendirmesini kaçınılmaz kılıyor diyebiliriz. Sözünü artık esirgemesine ne yol açıyor?
Peki, Ukrayna'da kış yaklaşıyor. Artık başladı diyebiliriz herhalde. Bir de enerji problemi var. Rusya ordusu bir yandan Amerika'nın bu Karadeniz'deki artan tatbikatları, 6. filonun varlığı, Ukrayna'nın güneydoğusunda bir askeri çözümü hazırladıkları değerlendirmesi yapıyor. Ukrayna'da gerçekten buna el verecek koşullar var mı?
Evet. Doğru, çok yine oldukça aktüel bir konuya değindiniz. Buradan kısa devam edelim. Açıkçası malumunuz bu sıcak savaş, bölgedeki aktif savaş Rusya'yı da içine çekecek, provoke edecek nitelikte içerikteki savaş ihtimali epeydir vardı. Şimdi tabii en yüksek mertebeden bu geçerli, bunun işte ihtimali, sıcaklığı. Ama bunun Ukrayna tarafındaki aktörleri, en başta somut konuşacak olursa yakın zamanda hatırlayalım. Bu cephe hattında bir Budonesk tarafına ait bir havan topunu vuran işte Türkiye yapımı Bayraktar adlı silahlı insan hava aracını bu emrini veren komutan ve hatta yine bir genelkurmay bu inisiyatife rağmen aslında çok da yakın zamana değin nispeten öngörmedikleri bir gelişme yaşandı, yaşanıyor Ukrayna'da paralel olarak. O da tabii muazzam bir enerji krizi. Yani toplamda Ukrayna'daki ekonomik kriz, her açıdan sosyal kriz yıllardır devam ediyor. Devam ede geliyordu ve katlanarak, artarak, geometrik olarak hatta derinleşiyordu. Ancak bu en son enerji krizinin, yani uzaktan tam tabiriyle eşi benzeri yoktu. Çünkü düşün, Ukrayna'nın şu anda birincisi hemen hemen kömürü kalmadı kendine yeterli, kendini az çok ürettiği. Çünkü bu noktada antiparantez hatırlatalım. Eski Ukrayna'nın, işte Donbas'la birlikte malum şu an kontrol edemediği kısım dahil ettiğimizde kömür rezervinin, enerji maksatlı kömür rezervinin önemli kısmı Donbas'tan temin ediliyordu. Şimdi bunun hatırı sayılır bu kısmı tabii elinde değil. İkincisi tabii doğal gaz önemli bir kısmı kesildi Rusya'dan, Avrupa'dan da alamıyor. Malum şimdi detayına girmeyeceğimiz nedenlerden dolayı. İşte Macaristan'dan işte Avrupa'daki başka gelişmelere kadar vesaire. Dolayısıyla Ukrayna şu an hemen hemen enerjisi kalmadı. Nükleer santrallerdi. Bir tanesi devre dışı zaten. Eski verimlilikte ve yani çok yeter kapasite çalışmıyor, çalışamıyorlar. O da ayrı bir belki bir az önemli olmayan ayrıntı diyelim. Dolayısıyla şu anda düşünün ki Ukrayna'da 10 Kasım itibariyle, yani bu denli soğuk bir iklimin yaşandığı ve tabii sonbaharın değil, çoktan geldi. Hatta kışa doğru yavaştan geçilen şu günlerde, şu haftalarda halen merkez ısıtma sistemi çalışmaya başlamadı. Yani bu Ukrayna için, ülke için ve hemen hiçbir yerde büyük bir katastrof ve felaket diğer bir deyişle. Dolayısıyla biz şu noktaya geliyoruz açıkçası. Yani şu yorumdan esirgeyemiyoruz kendimizi kaçınılmaz olarak. O da şu ki yani açayı oynamaz misali. Ordu olarak her şeye hazır olabilirsiniz. Askeri o anlamda hatta stratejik olarak da. Ancak ne doğru düz ısınabiliyorsanız, ne doğru düz karnınızı doyurabiliyorsanız tabii ki savaşacak gücünüz olmaz. Başlasanız bilmem devamı gelmez. Ben bu noktada pekala yani biraz belki zorlan bir analoji olacak ama 2. Dünya Savaşı'nda Alman ordularının Moskova önündeki duruşunu bir an hatırlayıverdim. Tabii ki şu an o şartların çok uzağında bugünkü biraz daha ılıman iklim, hele hele Ukrayna'daki ama ne olursa olsun şu anda eğer bir savaş topyekün Donbas merkezde patlamayacaksa en azından yakın ve orta vadede bunun bence en önemli, yani kaçınılmaz kılan, bunu engelleyen, önleyen daha doğrusu nedenlerden bir tanesi bu durum olur. Bu aşırı, bu ısıtma sezonunun başlamaması, Ukrayna şu an dondurucu soğuklarla boğuşması ve enerji krizini düşünün ki yakın zamanda da nasıl, ne şekilde çözeceğinin belirsiz olması. Yani siz dediğiniz işte Karadeniz'de Amerika'nın gemileriyle bir takım aktarmalar yapması, Ukrayna'nın daha topyekun destek vereceğinin sinyallerini göndermesi vesaire vesaire. Ama tamam da son tarihte malum bu enerji ihtiyacı Amerika vermeyecek, veremeyecek. Böyle bir şey yok. Veyahut onun diğer, NATO'daki diğer müttefikler. Bu enerjinin malum dün olduğu gibi bugün de yani gaz temelli, ağırlıklı doğalgaz enerjinin kaynağı belli hangi ülke olduğu. İster doğrudan ister dolaylı olsun. Tabii şunu da vurgularım son olarak. Bu Trans, yani Kuzey Akım devreye girmesi, Güney Akım veya diğer bir ifadeyle Türk hattının da yavaştan çalışmaya başlamasıyla Ukrayna transit ülke olma özelliği hemen hemen kalmadı, kalmıyor. Oradan gelen gelir de tabii ki minimuma indi, belki de kalmadı hali hazırda. Dolayısıyla şu anda Ukrayna bu açıdan olağanüstü belirsizlik var. Yani kimse, belki devlet yönetenler bile şu anda bu krizi, bu olağanüstü durumu nasıl çözeceklerini, insanlarını nasıl ısıtacaklarını biliyor değiller. Bu sorunun yanıtı kimse yok hemen hemen. Dolayısıyla bu şartlarda kısacası, yani ben de açısından açıkçası hani olağanüstü şartlar veya belki bir takım etmenler olur ayrı konu ama onlar bir tarafa önümüzdeki haftalarda ciddi bir merhaleye evrilecek çatışma beklemiyorum. Veya yani topyekun bir görünüm arz edecek bir savaşı. Tam da bu nedenle en başta ama tabii ki işin ekonomik nedenleri de ayrı bu arada Ukrayna'yı ciddi ölçüde zorlayan ülkeyim.
Çok teşekkürler Okay Deprem.
Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. İyi yayınlar, iyi günler, sağ olun.
Donbas'a bağlandık. Okay Deprem'le konuştuk. Ukrayna ile ilgili değerlendirmelerini aldık efendim bugün. Size ünlü Rus şarkıcı Vladimir Vysotsky'nin bir şarkısıyla veda edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
Хриплю во сне я, по времени, утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья, хоп, или куришь натоща, или пьешь с похмелья. Да эх раз, да еще раз, да еще много-много-много, много раз, да еще раз, еще много-много раз, в кабаках зеленый штоп, белые салфетки, рай. Для нищих и шутов мне ж как птицы в клетке в церкви смрад и полумрак дияки курят ладан нет и в церкви все не так как надо да эх раз да еще раз Да еще много, много, много, много раз, да еще раз, все не так, как надо. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло. на горе стоит ольха, а под горою вишня, хоть бы склон будет плющом. Мне бы тот рада, эй, хоть бы что-нибудь еще. Все не так, как надо. Эх, рада, что ты, да еще раз, да что ты, да еще много-много-много-много-много раз, да еще раз. Все не так, как надо. Я тогда по полю вдоль реки, света тьма, нет Бога, а в чистом поле васильки и дальняя дорога. Вдоль дороги лес густой с бабами и ягами, а в конце дороги той плаха с топорами, где-то кони пляшут в такт, нехотя и плавно вдоль дороги все не так, а в конце подавно и не церковь, и не кабак, и ничего не свято, нет, ребята, все не так. Все не так, ребята, эх, раз, да еще раз, да еще много-много-много-много-много раз, да еще раз, все не так, ребята.
Эксенде дюняй анатюрс.
Ve Asya'dan başlıklarımız var.
Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.